Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu konuşacağız. Hocamla müzakere edeceğiz. Bunlar Ergün Bey tarafından Yeni Şafak gazetesinden de kaleme alındı. Hocam 3 Ağustos'ta pazarlanan cinselliğin utanmazlıkları başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Yani bunun etrafında hem İstanbul Sözleşmesi'ni de evet. bir konuşalım. Yani evet. sizin de bu yazıyı yazma sebeplerinizden birisi aslında evet. İstanbul Sözleşmesi etrafında yapılan tartışmalar. Daha da çok konuşacağa benziyoruz öyle bu meseleyi. Evet. Yine bir konu var, kuşak tartışmaları var bugünlerde. Evet, evet. X, Y, Z kuşağı diye adlandırılan kuşaklar var. Rap, tekno, müzik, Z kuşağı üzerine tezler diye yine siz bir yazı kaleme aldınız. Müzik üzerinden, müzik tarzları üzerinden siz bir kuşak sosyolojisi evet. yapıyorsunuz hocam. Evet. Programımızın ikinci yarısında da bu kuşak tezlerini bir müzik üzerinden nasıl okuyabiliriz? Bunu konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Hocam İstanbul Sözleşmesi'ni çokça konuşuyoruz, çok yazdınız. Belki de Türkiye'de bu konuya tehlikenin farkında mıyız diye evet. ilk parmak basanlardansınız. Bu konuda yazı yazanlardansınız siz. Bu 3 Ağustos'ta kaleme aldığınız yani pazarlanan cinselliğin utanmazlıkları yazısı da gerçekten o kadim iyi ve kötü ahlaki ilkelerin ki bu cinselliği de kapsıyor, cinsel ahlakı da kapsıyor. Bu kadim kadim iyi ve kötü ilkeler ortadan kalkarsa bu cinsel ahlakın daha doğrusu bir ahlaktan sıyrılıp evet. Nerelere savrulacağını ifade ediyorsunuz. Hatta dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yani Amerika'da evet. siz de onunla başlıyorsunuz. Jeffrey Epstein evet. diye bir 66 yaşında birisi, bir milyarder.
Evet.
Böyle bir adada bir takım pedofilik sapkınlıklar içerisine giriyor. Cinsi sapkınlıklar üzerinden kız çocuklarını böyle bir köleleştirme, evet. Küçük yaşta alıkoyma ve en sonunda da hapishanede de intihar ediyor.
İntihar ediyor.
Ama bir bakıyorsunuz ki onun bu sapkınlıklar adasına İngiltere Prensi Andrew'den eski başkan Bill Clinton'a kadar herkes uğramış.
Evet.
Herkes uğramış. Yani böyle bir günah adası orada teşkil edilmiş. İlginç bir hikaye. Yani evet. siz de öyle diyorsunuz. Yani içinde taciz var. Kızların bir cinsel köle haline getirilmesi var. Böyle bir tecavüz var. Sapkınlık var. Cinsel sömürü var. Bir sürü mesele var. Sizin teziniz hocam bütün bunlar o kadim ahlakın evet. çökmesine bağlıyorsunuz.
Evet, evet. Bu önemli yani.
Evet hocam buyurun.
Durmamız gerekiyor. Gerçekten ahlak bizim en temel değerimizdir. Yani peygamberimiz hadisi var biliyorsunuz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Din dediğimiz zaman özünün özü olarak karşımıza tevhidden sonra ahlak gelir.
Ondan evet.
sonra ibadet gelir. Muamelat gelir. Hakikaten ahlak çok temel bir alan. Eski kadim dönemden itibaren bu böyledir. Biz kitabımıza baktığımız zaman bütün peygamberlerin iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek için geldikleri ifade edilir. İyi ve kötü tam da ahlak biliminin temel kavramlarıdır. Ahlak dediğimiz zaman bu iki şey üzerine kurulur. Yani şu davranış iyidir, bunu yap, güzelleşirsin, dünyada saadet bulursun. Şu davranıştan kaçın, kötüdür. Çünkü sana zararı olur, ruhuna zararı olur, bedenine zararı olur, ailene zararı olur, topluma zararı olur, ahiretine zararı olur.
Dinen de ya sevap kazanırsın ya günaha girersin.
Günaha girersin, sevap kazanırsın veya helaldir,
haramdır.
Bu şekilde fıkıhta ifade edilir. Bu temel ahlak ilkelerini önemsemek, benimsemek çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir değerdir. Cinsiyet hayatımızı da, cinsiyet kimliğimizi de bu tanımlar. İşte bir erkeğin hangi cinsiyet davranışı iyidir, hangisi kötüdür, değil mi? Ailesindeki ilişkilere hangisi iyidir, hangisi kötüdür? Kendi hanımına, kendi beyine, kendi çocuklarına, bütün bunları tanımlayan, yani mahremiyetle ilgili ya da iyi ve kötü davranışlarımızı belirleyen de yine ahlaktır. Biz buna İslam ahlakı diyoruz, değil mi? Ve insanlar asırlarca üzerinde uzlaştıkları bir takım ahlak ilkeleriyle hayatlarını sürdürdüler. Yani bunu biz tevhid-i inançta başlangıçtan itibaren görürüz. Farklı işte bilgelerin, filozofların felsefede gündeme getirmelerinde görürüz. Daha başka tarihi birçok kadim metinlerde görmemiz mümkün. Bu günümüzde ters yüz edilmeye başlandı. Yani post-truth diyorlar ya, hakikat sonrası. Yani aslında hakikate inancın çökmesi. Bu en temel meseledir. Cinsellikle ilgili ana normlarımız da hakikat olma inancını kaybetmeye başlıyorlar. Yani insanlar onlara inançlarını kaybediyorlar. Namus diyoruz mesela. Töre diyoruz. Öf diyoruz. Edep diyoruz. Onur diyoruz. Şeref diyoruz, değil mi? Bakın bizim ahlak ve mahremiyetle ilişkili...
Namus diyoruz hocam, en temel.
Ne kadar kavramlarımız var. Evet. Birçok kavramlarımız. Bunlarla dalga geçilmeye başlanıyor. Bunların altı oyuluyor. Böylece bizim o bahsettiğimiz kadim ahlak anlayışı çökmeye başlıyor. Çökmeye başladığı için de zaten rahatlıkla cinsellikle ilgili hangi davranış doğru, hangi davranış yanlış. Bunu insanlar kaybediyor, bu sınırı. Biz hududullah diyoruz ya, hududullah'ı kaybediyoruz. Mesela bizim için bir Müslümanın meşru tutumu evlilikle cinsel hayatı başlayabilir, değil mi?
Evet.
İşte ya evlilik yaşının sınırları belirlenmiştir fıkhımızda. Hududullah dediğimiz Allah'ın koyduğu sınırlar vardır. Efendim namus kavramı da, onur kavramı da, şeref kavramı da önemli. Bir erkeğin evlendiği zaman namusuna sahip çıkmak diye Türkçe'de bir ifade var. Ne demek? Yani kendi kızına, hanımına vesaire sahip çıkmasıdır. Onu evirip çevirmesidir. Onun her şeyle ilgilenmesi demek. Onunla dayanışma içinde olması demek. Bu bizim hakikatlerimiz, ama Avrupa'da artık birçok konuda hakikat ortadan kalktığı gibi değer alanında bu namusla ilgili de bu hakikat ortadan kalkıyor. Buna inanç ortadan kalkıyor. Hatta işte pedofiliye kadar ulaşılıyor. Ensest ilişkilerine kadar ulaşılıyor. Zoofobi dediğimiz hayvanlarla ilişkiye kadar ulaşıyor. Çünkü adamın doğru yanlış hükmü yok.
Ölçüsü yok. Hududu kalmıyor.
Hududu yok, ölçüsü yok, mizanı yok. Yani neye göre iyi, neye göre kötü? Adam diyor hangi? Hangisi var mı? Bizim dinimiz temel konularında neyin iyi, neyin kötü, neyin helal, neyin haram? Sınır nereye kadar? Kim kimle evlenecek? Değil mi?
Evet.
Bunlar belirlenmiştir. İşte efendim kız kardeşinle, efendim annenle, bilmem amcanla, dayınla evlenemezsiniz. Teyzenle, halanla evlenemezsiniz. Neden evlenmeyeyim? Çünkü Allah bu hükümleri koymuş. Adam gidiyor kayınvalidesiyle çocuk yapıyor. O diyor ki hem torunum hem çocuğum diyor. Avrupa'da yaptılar. Çünkü hakikatini kaybetmiş burada.
Evet.
Ondan dolayı...
Benim bedenim, benim tercihim diyor.
Benim tercihim...
Bir takım böyle mottolar da geliştiriliyor
hocam. Onlar çok önemli. Tercihim, benim, özgürlüğüm.
Özgürlüğüm.
Dolayısıyla kendi nefsini hakikat haline getirmiştir. Benliğini, bireyselliğini hakikat haline getirmiştir. Bu bir bireylilik değil. Bu bireyciliktir. Bu nefsi ilah edinmektir. Bu insanın, akil bali olan insanın karar verebilme iradesi değil bu. Bu tamamıyla Allah'ın koyduğu hudutları da çiğneyerek, nefsini ilah ederek ortaya çıkmaktır. Zaten bunlarda böyle isyancı bir yön var. Kaos geliyor, kaos gel diye mottoları kullanıyorlar değil mi? Kaosu istiyor bunlar. Çünkü norm yoksa, namus yoksa, sınır yoksa, hudut yoksa orada ne olur? Her şey olur. Her şey iyi de olur, kötü de olur. Bugün kadın olur, ya kadın iyi değil, yarın erkek olur. Öbür gün bilmem hiçbir şey olmamaya çalışır. Bugün bunlar yaşanıyor. Tam bir cinsel kültürde büyük bir kaos var, büyük bir anarşizm var ve bir isyan var. Mevcut değerleri, aileye istikrar veren, insanın şahsiyetini erkek olarak, kadın olarak ihya eden değerleri, normları yıkmaya çalışıyorlar.
Evet, hocam aslında bu cinselliği şimdi bu işte sizin tabirinizle kadim olan iyi ve kötü ahlaki ilkelerin derdest edilmesiyle bu sapkınlıklar ortaya çıktı ama mesela sizin yazınızda da var, yani bir takım böyle Grek mitolojisine dayanan işte evet. bu ensest ilişkileri tanımlayan mesela Oedipus trajedisi evet. diye bir, bunu da mesela ilk kullananlardan birisi Freud.
Evet.
Yani öyle. Bu psikanalizde kullanıyor işte yani tabii. bu meşru olan Allah'ın fıtrata yüklediği bu meşru bir takım cinsel duyguları hani meşru yollarla tatmininin bir takım böyle sapkınlıklarla ya da zihindeki bir takım ruhi hastalıklarla evet. psikolojik nevrozlarla nevrozları buna bağlama meselesi aslında Freud'la başlıyor. Yani bu yeni modern zamanların bir şeyi değil değil mi? Bu cinselliği bir takım çok böyle nevrotik durumların bir takım işte obsesif kompulsif bozukluk deniyor. Onların sebebi, davranış bozukluğunun sebebi gösterme, meşru bir duyguyu ıslah altında tutmama, meşru yollarla tatmin etmemeden kaynaklanan bir takım öyle benzetmeleri bu, vardı aslında Batı toplumunun.
Şimdi Kur'an nefsini ilah edinme diyor. Nefsini ilah edinme psikolojik açıdan açıkladığımızda şu demek. İnsanın benliğini mutlaklaştırarak onu ölçü yapması ve bütün varlığı o ölçü çerçevesinde tercihleriyle ortaya çıkmasıdır. Onun dışında başka hiçbir ölçü, hiçbir değer tanımamasıdır. Nefsi yani içgüdüleri ne istiyorsa, neyi arzuluyorsa onun peşinde gitmesi. Bu nefsin şehvani tarafıdır İslam anlayışına göre. Aslında insana ciddi anlamda zarar verebilecek boyutlardır. Çünkü bunu İslam yok etmiyor, reddetmiyor Hristiyanlıktaki gibi. Onu tanıyor ama ona hudutlar koyuyor. Ona normlar koyuyor. Bu şekilde olursa meşru olur diyor. Evlenerek meşru olabilir bu diyor. Değil mi?
Evet.
İşte şu kişilerle evlenirsen evliliğin meşru olur diyor. Nefsinin istediği kişiyle değil. Bu ensest ilişkileri ve diğer işte diyelim eşcinsel ilişkileri şimdi postmodern dönemde yükselen bir kültür trend ama tarihsel olarak bu hep olmuştur. Greklerde Oedipus trajediyasında anlatıldığı gibi Oedipus da orada hakikaten annesiyle beraber olan ve ondan sonra bunun acılarını yaşayan bir şahıs. Ondan sonra benzer biçimde mesela Perslerde Herodot tarihinde anlatılır. Eski Perslerde işte aile içinde üst saray ailelerinde ensest ilişkileri var.
Yani bunu Freud Fraun hocam
ailesinde var.
Freud bunu alıyor küçücük evet. bir çocuğun, bebeğin
evet.
annesine duyduğu merhamet, şefkat, aralarındaki o evet. özel ilişki, fıtraten ilişkiyi tutuyor. İşte Oedipus kompleksi diye bunu evet. açıklamaya
bununla
çalışıyor.
Bunu açıklıyor. Cinsellikle açıklıyor. Bugün de
yani bu bilinç aslında buna yatkın bu sapkınlığa.
Evet yani tabii. Sonuçta Türkiye'de, dünyada daha doğrusu cinsiyet konuları tartışılırken, cinsiyet kültürünün temelinde mahremiyet konusu ele alınırken, aile konusu ele alınırken, kadın konusu ele alınırken, çocuk konusu ele alınırken cinsiyet merkeze taşınıyor. Problem bu.
Evet. Ha şimdi hocam oraya gelelim.
Yani
İstanbul Sözleşmesi'ni de tartıştığımız bu günlerde toplumsal evet. cinsiyet eşitliği, evet. cinsel eşitlik kavramlarının da böyle tedavülde olduğu bir zamanda masum gibi gözüküyor aslında. Evet. Değil mi hocam? İşte eşitlik zaten bizzat sözleşmenin adı kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile içi şiddetin önlenmesi. Zaten bunu destekleyecek bu. Her gün haberler var.
Fakat ama içerik tam bu değil.
Yani. Bu nasıl etkiliyor hocam? Mesela evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği ya da cinsel eşitlik. Hani pozitif kavramlar gibi
evet.
duruyor.
Evet.
Buradan nasıl bir şey var oraya? Nasıl bir bağ kuruyoruz evet. orayla?
Şimdi şu yani biz ben de metin elimde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi diyor. Sözleşmesinin başlığı bu. İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi denmiş. İstanbul'un tarihsel ruhuyla, İstanbul'un klasik ruhuyla, İstanbul'un mahremiyet anlayışıyla, klasik mahremiyet anlayışıyla bir ilişkisi yok. İstanbul'da imzalandığı için bu adı almış. Bu başlık aile kadına ve aile içi şiddete önlem almak diyor. Fakat biz metnin içeriğine baktığımız zaman kadına karşı şiddetin önlemleri yanında başka şeyler var. Mesela İngilizce metninin hiçbir yerinde family geçmiyor.
Evet.
Domestic violence geçiyor. Family violence geçmiyor. Domestic violence daha çok lezbiyen, gay, işte eşcinsel, transseksüel, homoseksüel bunları da kapsayacak bir anlam genişliğine evet. sahip. Tamam. Şimdi burada ondan da öte asıl mesele şu. Cinsiyetin, cinselliğin şiddeti çözmek için merkezde tutulan bir perspektif olması. Bu sözleşmenin en büyük sorumlu tarafı bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi. Toplumsal cinsiyet merkeze alınarak kadına şiddetin ve aile içi şiddetin önlenebileceği düşünülüyor. Bu düşünceye dayanarak hareket ediliyor. Bu düşüncenin temelinde de insan tamamıyla cinsiyet kimliğini sonradan kazanılır. Efendim erkek ve kadın doğulmaz, erkek ve kadın olunur diyorlar.
Rol.
Yani rollerimiz gözüküyor. Tamamıyla sonradan kültürümüz bize kazandırıyor. İşte Greklerde böyleydi, Grek kültüründe böyleydiyse doğruydu. Bugünkü kültürde böyleyse bu ilişkilerimiz, bu bize annemiz, babamız, çevremiz tarafından bize dayatılmış. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Onlar da Avrupa'nın yeni değerlerinden üretiyorlar ve önümüze sürüyorlar. Bu rollerle yaşayalım diyorlar. Bakın. Evrensel ne demek? Kadın erkek ilişkilerinin evrenselliği olduğuna kim karar veriyor bu rollerin? Şimdi bir maddede diyor ki mesela çok enteresan. Diyor ki alışılmış kadın tutumlarında uzak durmak diyor. Bunları yıkmak gerekir diyor. Alışılmış kadın erkek ilişkilerinden rollerini yıkmak lazım diyor. Neye göre yıkacaksın? Neden yıkıyorsun sen alışılmış topluma, aileye istikrar kazanan kadın erkek rollerini yıkarak şiddeti engellemeyle nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Şunu diyebilirsiniz. Kadın ve erkek rollerinde şiddete yol açan özellikler varsa bunu ıslah edilir, buna karşı çıkılır, buna yasayla müdahale edilir. Bu evet. anlaşılır bir şey. Ama bunu demiyor sadece. Alışılmış stereotip diyor. Kadın erkek rollerinin yıkılması. Neden yıkıyorsunuz yani? Yerine neyi ikame edeceksiniz? Sonuçta insanlar beraber yaşıyorsa, aile içinde yaşıyorsa kadın kadınlık rolleri olacak, erkeğin erkeklik rolleri olacak, çocuğun evlatlık rolü olacak, değil mi?
Evet.
Ama bunlar bu rolü kabul etmiyorlar. Birinci ebeveyn, ikinci ebeveyn. Rollerin kadın ve rolü ve erkek rolü diye cinsiyetlerin farklı biçimde tanımlanmasını istemiyorlar. Cinsiyet eşitliğini savunuyorlar çünkü. Bunların cinsiyet eşitliğine göre kadın ve erkek hukuk önünde hakları açısından eşittir diye anlamıyorlar. Bunların getirdiği bu eşitlik anlayışına kadınla erkek her açıdan eşit olabilecek. Efendim kadın erkek gibi giyinebilecek, erkek de kadın gibi giyinebilecek. Farklı giyinme alışkanlık ve rollerinin yıkılması lazım.
Hem cinsler birbiriyle evlenebilecek.
O nedenle buna dayanarak neydi? Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunun şeyini yaptılar, uygulamalarını yaptılar.
Evet,
yani.
Evet.
Bunlara dayanarak. Bakın genelde kadın şiddetine karşı çıkma diye ortaya konulan bir metnin içine kullanılan ifadelere dayanarak neler yapılabiliyor, değil mi?
Evet.
Açık bir şey. Diğer yerlerde de benzer şeyler var. Mesela cinsiyet kimliği ve yine cinsel yönelim kavramı kullanılıyor. Bunlar savunuluyor. Bu metnin bütünlüğünde cinsel yönelim ve cinsel şeyi çok anlayamıyorsun, kimlik. Fakat Birleşmiş Milletler'in başka bir metni var. Avrupa Birliği Konseyi'nin başka bir metni var. Onlara baktığımızda ne anlama geldiği ortaya çıkıyor. Bu Avrupa Birliği, bu metnin İstanbul Sözleşmesi'nden sonra sorunlar ve cevaplar diye bir metin yayınladı. O metne baktığımız zaman diyor ki cinsel kimlik ve öbürü neydi? Cinsel yönelim,
evet,
demek diyor. LGBT'lileri de kapsar diyor. Lezbiyenleri de kapsar, geyleri de kapsar, diğerlerini de kapsar diyor. Sonuçta bu metin aslında sadece cinsel kadına yönelen ve kadın dışında kendini tanımlayanları diyelim, onlara yönelik şiddeti de engelleyen bir metin olarak kalmıyor. Bu metin genel bir sözleşmeler dizgesi var, çeşitli sözleşmeler var. Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in, bütün mesela CEDAW var. Bütün bu sözleşmelerin bir parçası olarak ortaya çıkıyor.
Evet.
Bunlar birbirine atıfta bulunuyor.
Evet.
Ve bu sözleşmelerin hepsine birlikte baktığımız zaman kadın haklarını mutasyona uğratarak yeniden tanımlıyorlar. Çocuk haklarını yeniden tanımlıyorlar. İngiltere'de yayınlandı. Mesela çocuk hakların içinde lezbiyen çocuklar diyorlar. Homoseksüel çocuklar diyorlar.
Ya da cinsel kimliğini ergenken kendi, evet, tercihine bırakmak bir hak olarak, diyorlar. Çocuk hakkı olarak,
evet,
belirtiliyor şu anda.
Bile bir dönüşüm,
evet,
var bakın. Şimdi böyle bir büyük kültürel tazyik var. Ve bu Avrupa'dan, Amerika'dan geliyor ve dünyaya yayılıyor. Bu metin de
hocam, bu metnin
içinde gözüken, algılanan, evet, bir metin.
Ya metnin adı kadına yönelik şiddetin, aile içi şiddetin önlenmesi, ama bu şiddetin başka sebepleri de tartışılmıyor değil mi hocam?
Tabii,
yani her şey önemli. Kadın erkek rolü ya da cinsiyetçilik üzerinden tartışılıyor. Halbuki burada çokça konuşuyoruz bunu programımızda, evet, takip edenler hatırlayacaktır. Evet. Mesela bu şiddet gösterenlerin çoğu alkollü hocam.
Tabii.
Yani alkolik, uyuşturucu bağımlısı ya da aile işsizlik ya da bir takım maddi çıkmazların içerisinde.
Evet.
Yani bunlar çok gündeme getirilmiyor. İlginç bu.
Hiç bahsedilmemiş. Bakın metinde risk faktörlerinden bahsediliyor. Tamam mı? İşte ekonomi deniyor, psikolojik deniyor, fiziki deniyor. Sözde namus deniyor, sözde şeref deniyor bakın. Bir de dalgaya alıyorlar. Hani bir sözde terör örgütü diyoruz.
Evet, evet.
Sözde namus.
Onlara göre namus ne
sözde,
acaba?
Yani bunu ifade ediyorlar ama alkolizm yok. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu şeyi yok. Dediğiniz gibi psikiyatrik nedenler yok. Bütün bunlar yok. Neden yok bunlar? Yani acaba bu alandaki endüstriyi ürkütmek istemiyorlar ondan mı? Dolayısıyla metne baktığınız zaman sanki örfler, adaletler, gelenek, sözde namustan dolayı çoğunlukla.
En nihayetinde din hocam.
Evet, bütün yani, bunların toplamı din.
Şemsiye
sanki
din.
Dinden dolayı şiddet oluyormuş gibi.
Yani dinden bağımsız olarak çıkıyor. Şiddet engellenir. En nihayetinde.
Böyle bir algı var. Elbette, evet, insanlar şiddet yaparken kimisi geleneğe dayanarak yapabilir. Dine dayanarak şiddet yapanlar da var. Yani şimdi IŞİD dine dayanarak terörist yapmıyor mu? Ama biz ona din mi diyeceğiz? Denmez. Aynı şekilde adam hanımını dövüyorsa, şiddet uyguluyorsa veya kadını gidip öldürüyorsa, bunu kendi zaaflarıyla yapıp dine atıyorsa, biz suçu burada dinde mi göreceğiz, gelenekte mi göreceğiz? Böyle bir şey olur mu? Neden somut şeyler varken bunlardan bahsedilmiyor? Alkolizm gibi, uyuşturucu gibi. Mesela geçen sene Ordu'da Ceren, soyadı neydi? Ceren diye 20 yaşında,
evet,
bir kız öldürüldü, katledildi. Katleden kişi mesela hapishaneden kaçmış.
Kaçmış.
Çocuk öldürmüş. askere gitmiş, askeri sağlık heyeti buna psikiyatrik olduğu için askerlik görevini yapacak durumda olmadığını raporunu vermiş.
Bir de hocam gayrimeşru ilişkilere alışan insanlar da çok, yani evli barklı işte gidiyor başka kadınlarla, erkeklerle ya da kadınlar erkeklerle birlikte oluyor. Bir de böyle bir durum var.
Yani o da açık. Yani son olan vakaya bakalım.
Evet.
Muğla'da. Muğla'nın 90 bin bir profesör arkadaşla konuştum. O anlatıyor. 90 bin kişi, 90 bin nüfusluk bir yer. 40 bin nüfusu da öğrencilerden oluşuyor. Üniversitenin etrafı barlarla, meyhanelerle, gece hayatını sabaha kadar yaşandığı şeylerle dolu. Bunlarla ilgili yeterince denetim yapılıyor mu? Alkolizm, madde bağımlılığı, fuhuş ve işte efendim kadın satıcılığı vesaire, yani seks köle bize garip geliyor işte, ama Amerika'nın en gelişmiş New York'ta zengin bir patron kalkıp işte seks kölesi dediğimiz kadın ticaretini yapıyor yani.
Evet.
Bunu farklı biçimlerde. Ve o eylemi yapan kişinin de yine uğraştığı alan bunlarla ilgili. Biz doğrudan efendim alkol alan adam, gece hayatı alan adam kadın öldürür demiyoruz. Ama bunlar, bu ortamların da bunu besleyen boyutlara sahip olduğunu söylemek istiyoruz. Buna dikkat çekmek istiyoruz.
Evet.
Bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. Neden? Çünkü bakın bir propaganda var. Efendim bu sözleşmeye karşı çıkanlar, IŞİD gibi bakıyorlar, şiddetten yanalar. İslamcılar ve dindarlar IŞİD gibi şiddetten yana oluyormuş. Yani anlayışa bak. Diğer bir grup, efendim bunlar laikliğe karşıymış. Anlayışa bak. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar kadınlara yönelik şiddeti engellemek için koyduğu hiçbir kanun yok mu? Bunu kendi kültürüyle, Türk kültürüyle, Müslümanların kültürüyle uzlaşarak yapabilecek bir tahayyülleri, bir hukuk birikimleri, bir sosyolojik birikimleri yok mu? Avrupa'ya biz girmeye çalıştık. Daha çok milletimiz ticari olarak rahatlamak için, insan hakları derken kadın hakları da daha çok siyasi anlamda algılıyordu. Bu çerçevede rahatlamak için biz Avrupa Birliği'nin kültürünü alalım, onun ürettiği yaklaşımları evrensel kabul edelim, benimseyelim diye bir inanç.
Ya da böyle bir bizim
bir anlayış olamaz.
Bizim hocam,
bizim en son
böyle bir boşluğumuz yok hayatımızda.
Bizim en son alacağımız şey Avrupa'nın kadın anlayışı ve aile anlayışıdır. Bu açık söyleyeyim. Ben İngiltere'de sınıfta bunu dedim. İngiliz bir kadın bile evet haklısın dedi. Samimi söylüyorum. Yani kadın böyle inançlı değildi. Marx dedim, 100 yıl önce size zaten aileyi katlettiniz diyor. Ben bu ailenin nesini alacağım? Sen aileni katletmişsin. %60'larda boşanma var.
Gayrimeşru çocuklar var evlenmeden.
Gayrimeşru çocuklar var. Çocukların yetiştirilmesi sorunu var. En büyük sorunlardan birisi şu an teenager dedikleri gruplar.
13-19 yaş arası.
Evet. Şimdi böyle bir yapı var. Ben bu yapıyı, bunun kadın anlayışını,
niye alayım?
Bunun mahremiyet anlayışını, bunun cinsellik anlayışını niye alayım? Bu yani hakikaten burada yeniden tekrarlamak istiyorum. Türkiye bugün milli teknolojiden daha fazla milli aileye önem vermek zorunda. Yani.
Evet. Evet, bununla bitirelim hocam. Yani. Daha biz bunu çok konuşacağız.
Evet.
Milli aile anlayışı yeniden diriltilmeli. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından müzik üzerinden bir kuşak tezleri yapacağız biz. Z kuşağı konuşuluyor bugünlerde. Rap, tekno müzik ve Z kuşağı üzerine tezleri konuşacağız. Evet. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde yine İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Aslında bir pazarlanan bir cinsellik de var. Bunun İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel eşitlik kavramları üzerinden nasıl yeniden palazlanacağını, bu tür sapkınlıkların ortaya çıkabileceğini, bu illiyeti konuştuk. Daha çok konuşuruz hocam biz bu meseleyi, öyle gözüküyor. Yine bir kuşak tartışması da var hocam.
Evet.
Bugünlerde işte Z kuşağı 2000 yılından sonra doğan nesil için Z kuşağı tabiri tanımlaması kullanılıyor. Bugünlerde bakıyorum ben çokça gazetelerde tartışmalar, araştırmalar var. İşte Z kuşağı kimdir, ne istiyor,
evet,
dertleri ne bunların gibi. Kabaca aslında işte X, Y, Z diye 1980 evet, öncesi doğanlar işte X nesli, 80-2000 arası doğanlar Y nesli, 2000'den sonra doğanlar Z nesli diye tarif ediliyordu hocam. İşte bunlar özgürlüklerine düşkün, evet, daha böyle bireysel bir yaşam tarzı belirleyen, geleneksel değerlere çok bağlı olmayan bir kuşak. Birçok tanımlaması var ama Z kuşağı bunu ifade ettiği söyleniyor, tanımlanıyor. Siz de hocam bir kere daha konuşmuştuk, ben hatırlıyorum.
Onu bir ayakkabılar üzerinden,
evet,
yapmıştık.
Evet, bir ayakkabılar üzerinden değil mi o kara lastik?
Evet, Ankara lastiği.
Ankara lastiği. Güzel oluyor aslında yani, evet, bu eşyalar üzerinden ya da bir takım toplumu olgular okumak, üzerinden okumak toplumu güzel oluyor. Siz de Z kuşağını biraz bu rap, tekno müzikle birleştiriyorsunuz hocam. Klasik müzik, pop müzik ve rap tekno müzik. Evet. Bunların üzerinden bir kuşak, evet, tanımlaması yapıyorsunuz, çözümlemesi yapıyorsunuz. Mesela klasik müzikle başlayalım hocam. Evet, herhalde bizim, evet, şeye mi tekabül ediyor bu? X yani nesliyle Y'nin ortasına tekabül ediyor sanki.
Evet, 80'lere kadar bu vardı. Yani evet, televizyonlarda işte yılbaşı gecelerinde işte Taksim meşhur gazinosunda hep klasik müzik vardı.
Türk sanat
yani
müziği.
Türk sanat müziği vardı, evet, yani. Bu toplumu daha asilleştiren bir şeydir. Çünkü sanat müziği yavaş olan, insanın kalbine hitap eden, içinde bir mirası, geleneği taşıyan.
Bestesi var hocam, bir formu var.
Bir formu var, makamı var, hududu var.
Evet.
Ondan sonra belli normlara dayanıyor. Bu önemli bir şey. Kültürel miras dediğimiz şey, mesela bu sanat müziğinin önemli bestekarlarından bir kısmı Mevlevilik içinde yetişmiş olan insanlar.
Hocam işte Alaaddin Yavaşça mıydı? Alaaddin yani? Hafız Yavaşça. Yani işte hafız. Hani hem Türk sanat müziği bestekarı.
Saadettin Kaynak.
Saadettin Kaynak, affedersiniz.
En büyük
Saadettin
bestekarlarımızdan
Kaynak,
birisi. Hafız aynı evet, zamanda. Bunlar büyük insanlar, önemli insanlar. İstanbul'da Mevlevi hanelerden yetişmiş olan insanlar bunlar.
Tekke musikisi diye bir
Tekke'den gelen
müessese var.
Ve divan edebiyatı geleneğini yine bir biçimde buraya transfer eden bir tarafı vardı. Yani mesela Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'u diyelim.
Evet.
Sanat müziğinde söyleniyor.
Evet.
Buna Yahya Kemal Aziz İstanbul'da dediğimiz şey, İstanbul'un Müslümanlaşmasıyla, Türkleşmesiyle taşıdığı o tahayyülü ifade eden, simgeleştiren, onun ruhunu, tonunu,
evet,
havasını, tadını veren bir şey var.
Evet, evet.
Bunlar sanat müziğinde var. Sanat müziği yine böyle hemen kazanılacak, söylenecek bir şey değil. Usta-çırak ilişkisi var. Değil mi?
Evet.
O bir gelenek var.
Evet.
Onun içinde yetişiyorsun. Bu Türkiye'ye ciddi bir harmoni veriyordu tabii. Yani toplumu harmonize ediyor. Toplumu asilleştiriyor. Halk müziğinin de böyle bir şeyi vardı. Halk müziğinde şimdi Neşet Ertaş'ı düşünelim.
Evet.
Veya Aşık Veysel'i düşünelim, değil mi? Aşık Veysel Sivas'tan gelmiş. Sivas tekkelerinden gelmiş bir adam yani. Enteresan bir şey. Ve bunlar söylendiği zaman insanlar sadece bugün üretilip bugün tüketilen bir şey değil, asırlarca sürüp gelen aşkları içinde taşıyan bir tahayyüle sahip olurlardı. Sanat müziği de öyle. Dolayısıyla ilahi aşkın yeryüzündeki bir yönüyle beşerde varoluşunu anlatıyorlar bunlar. Yani Leyla ve Mecnun'un aşkı nasıl bir aşk? İlahi aşkın yeryüzündeki beşeri yansıması bir yönüyle. Öyle bir aşkı anlatmış ki hala okuyup duruyoruz yani. Bu ancak nazire, ya ilahi aşka nazire ile yapılabilecek,
evet,
bir şey.
Evet.
Orada da bunlar vardı.
Mesela
makam
hocam
var,
burada
var.
Yani işte sevgili uğrunda büyük hasretler yaşanan, değil mi,
evet,
hocam? Yani çileli bir mücadele sonunda ulaşılan.
Ulaşılıyor.
Yani tabii. Kadere hem bir teslimiyet var.
Hem de bir şey var, karşı çıkışta var.
Bir protest tarafta var ama en nihayetinde işte teslim bir olur. Teslimiyet var.
Var yani evet. Bu hem kaderinle sorgularsın ama sonuçta eyvallah evet. Dersin ve teslim olursun.
Evet.
Bu teslimiyet insana huzur verir. İnsanı iyileştirir. Bu insana şifa veren bir şey aslında.
Evet.
Teslimiyet var ya.
Teskin oluyor.
Teskin olur insan.
Evet.
Hani Kur'an şifadır deniyor ya. Bence bu teslimiyet yönüyle bize bir şifadır. Ya bu salgınlar ne olacak, hastalık ne olacak, aa şu ödemem bu bilmem ne. Ya bunlar senin değil ki, Allah vermiş.
Teslim ol, kurtul.
Kurtul diyor. Hakikaten evet. Teslim olan insanlar bizim yani sahip olduğumuz bilgilerin hiçbirisine sahip değil. Yani babam mesela ilkokul mezunu bile değil. Benden daha teslim bir insan. Benden daha huzurlu bir insan. Daha saadet dolu. İşte teslim olma. Orada şifaya varmış. Bu sanat müziğinde de yani o gelenekten beslendiği için o var hakikaten.
Ve bunları dinleyen, bu müziklerin üretildiği zamandaki insanlar değil mi hocam? Bu kuşakta...
Evet. Giyimine bak. Bak adamın evet. Giyiminde evet. Bir şey var. Bir harmoni.
Yani bir norm var, bir sınır var. Tabii. Kurallar var.
Asalet var.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Saray müziği denip ama sarayda bir asalet var. Saray dediğimiz zaman.
Evet.
Yani bir tek politik anlamda algılamayalım. Saray dediği zaman dönemin en önemli müzisyenleri, en önemli mimarları, en önemli edebiyatçıları, en önemli alimleri bunların da toplandığı yerdir yani.
Evet.
Tekke dediğimiz zaman tekke de böyledir yani. O batini saraydır, öbürü de zahiri saraydır yani. Evet. Değil mi?
Böyle bir de pop şey müzik var hocam.
Evet.
Yani o biraz daha 80 sonrası.
80 sonrası.
80-2000 arası
evet,
diyelim.
Evet, 2000 arası popüler kültürle birlikte gelen bir şey. Hızla üretilen ve hızla tüketilen bir şey. Sevgi de hızla geliyor, hızla gidiyor. Çok protest, teslimiyetçi yönü az, daha çok cebelleşmeye ve protest etmeye yönelik bir şey.
Bugünkü bilinç aslında ama, bu pop müzikle inşa edildi değil mi
yani
hocam?
Yani tabii daha çok popüler kültürün
gelip geçici
kendisini ortaya koyması.
Haz ve hız merkezli.
Hız, haz bu ikisi çok öne çıkıyor burada kesinlikle.
Burada tabii bu müziklerin güfteleri de buna göre değişiyor.
Tabii müzikler de böyle çok hızlı.
Evet.
Şey hızlandırılmış yani tonlamaları hızlandırılmış artık.
Evet.
Ritmi hızlandırılmış. Toplumda da hızlanma olduğu için bu hızlanmaya la bütünleşen bir ritim var ama bu hız bedeni de siniri de yoran bir hızdır.
Evet.
Çünkü biyolojiyle bütünleşen bir ritim değil burada. Pop müziği hızla üretildi, hızla tüketildi. Gençler de daha çok burada kendisini hızla anlam bulup hızla da o anlamı tüketen.
Bir de bu müziklerin yayıldığı mekanlar da önemli. Yani bu müziğe evet. Göre değil mi hocam? Diskotekler, bilmem gece
evet.
Kulüpleri
evet.
Ya da bir takım fast food lokantalarda da
çalınıyor.
Çalınıyor o
tabii.
O davranışlara da etkiliyor
davranışlara
yani.
Da
sürekli böyle
kesinlikle.
Bir hızlı, ritmik sürekli. Bir halde yaşamanızı
bir halde
o şeyde tutuyor sizi. O halde
çok
tutuyor.
Doğru. Giyim tarzına da bu yansıyor. Evet. Yani artık böyle usubu, adabı olan elbiseler falan tarzları olan, estetik değeri olan, ya yani estetik dediğimiz, güzellik dediğimiz şey de ölçü önemlidir. Ölçü vardır, usup vardır. Ama bu popüler giyim tarzında, popüler yeme içmede artık popüler müziğe eşlik eden, burada bunu görmüyoruz. Bu kuşakta da artık yoktur bu. Yani bu kuşak da artık bir blue jean, bir tane de işte short falan alıyor üstüne. Bir tane de spor ayakkabı giyiyor. Yani zengini de fakiri de herkesi de böyle. Birisinde diyelim bir marka daha üst var marka. Öbürü daha uyduruk bir marka belki.
Ama marka merkezli
ama sonuçta
yaşıyor.
Marka merkezli ve usubu olmayan giyimler var burada. Fast foodlar var burada. Hızlılık var burada. Usupsuzluk var aslında. Harmonisizlik var yani.
Evet,
burada.
Evet. Bir de son kuşakta işte rap, tekno müzik kuşağı. Aslında Z evet. Kuşağı denilen kuşak.
Z kuşak bu aslında.
Bunu dinliyor.
Evet. Z kuşağının müzikteki karşılığı hakikaten tekno. Yani teknolojiyle sesi değiştiriyorlar biraz. Adam söylüyor, suyun altında söylüyor. Hanım dedi ki psikolog ya bunu kapat dedi. Ben kendimi boğulduğumu hissediyorum. Ama onu tarz yapmaya
orada
çalışıyorlar.
Orada klip çekiyor mesela.
Klibi görmedim ama boğuluyormuş havası veriyor.
Burada hocam yani romantizm kalkıyor. Yani aşk daha maddeleşiyor, değil mi? Araçsallaştırılıyor
kesinlikle.
Yani böyle.
Kesinlikle. Evet. Cinselliğe tamamıyla aşk indirgeniyor. Tamamıyla materyalizme indirgeniyor. Hızla tüketilen bir şey oluyor. Ticari oluyor aşk burada. Ruhaniyetini kaybeden bir aşk var artık.
Ve müzik tamamen protest bir hale geliyor.
Tamamıyla yani teslimiyeti de reddediyor. Teslimiyet yok. Hep çığlık, hep protest.
Küfür var hocam bir de bu müziğin isyan, içinde. Küfür. İlginç. Küfür var.
Çok yani yoğun
aleni
bir
küfür kelimeleri aleni kullanılıyor. Küfürler
var. Eminem ve o Roses dediğim.
Evet.
Roses parçası çok meşhur. Çocuklardan biliyorum ben de onu. Onun mesela sözlerine baktım bu yazıyı yazarken. Hakikaten çok birçok küfürler var orada da aynı şekilde. Böyle aşk da mevsimlik aşklar, günlük aşklar, gelip geçici aşklar. Yani dolayısıyla sonsuzluğa Leyla ve Mecnun gibi sonsuzluğa yönelen efendim insana bütün hayatıyla beraber geçireceği bir aşk, ebediyete uzanan bir aşk anlayışı, ruhani bir aşk anlayışı yok burada.
Evet, evet. Yani. Siz diyorsunuz ki hocam bu kuşak sosyal medya üzerinden varlık gösteriyor. Konser salonları yerine sosyal medyanın duvarsız meydanları var. Sosyal medyanın içinde yetişiyor bu kuşak yine. Son kuşak sürat kuşağı.
Evet.
Çile çekmeden, uzun süre okumadan, tecrübeler yaşamadan vekil olmanın, yazar olmanın ve zengin olmanın peşinde koşuyor. Kişiliği olgunlaşmadan ham haliyle toplumun önünde aktör olmanın hevesleriyle yanıp tutuşuyor. Yani böyle bir emeksiz, hızlı, doğrudan sonuca ulaşmaya çalışan, o süreci önemsemeyen bir kuşak
kesinlikle
aslında bu.
Kesinlikle. Bakın şu var. Diyor yani biz sanıyoruz ki mesela diyelim genel müdür olmak için efendim işte işletmeyi bitirdim. Boğaziçi işletmeyi, Harvard'ı bitirdim. Efendim ondan sonra dilim de var. İki tane de dilim de var. Hemen genel müdür olayım. Neden olmuyor? Hı-hı. Hayır. İnsanları yönetmek bambaşka bir sanat. Olgunlaşmayı gerektiren bir sanat. Bu nesnel bilgiyle ilgili bir şey değil sadece. Bu zamanla olacak bir şey, tecrübeyle olacak bir şey. Olgunlaşmak hızlı olacak bir şey değil. Çocuğu daha hızlandıralım da hızlı ayağa kalksın diye bir şey diyebilir miyiz? Biyolojik olarak nasıl bir olgunlaşma süreci varsa,
aynen,
zihinsel ve ruhsal olarak da olgunlaşmanın bir süreci var. Olgunlaşarak bu mevkilere, bu paralara, bu bilgilere ulaşmadığımız zaman bunların altında ezilmeye başlarız. Megaloman olabiliriz, kibirli olabiliriz, eziliriz, başka zafiyetlerle kendimizi ortaya koyabiliriz. Allah korusun. Bu eleştirel bir okuma. Elbette bu kuşağın pozitif yönlerinde var. Onlar üzerinde de durmak gerekiyor. Çok büyük imkanlara sahip olabiliyorlar. Dünyayla daha etkileşim içindeler. Ondan sonra daha fazla seyahat etme imkanları var. Daha fazla kitaba ulaşma, daha fazla okuma, bunlar çok, bunlar da önemli şeyler.
İmkanları da çok.
İmkanları da çok. Bunlar
belki hocam bunları yönetmek biraz büyüklere de düşüyor.
Tabii biz büyüklere bunları
yani bu
organize etmek,
liberal özgürlüğün
politikalar üretmek
içinde bırakmamak gerekiyor bu gençleri, bu kuşağı büyüklerin tecrübeleriyle, değil mi hocam, birikimleriyle
yani hem
yön çizmeleri gerekiyor.
Kimliklerini koruyacak ama aynı zamanda da bir mesuliyet sahibi olacak. Bu ikisini birlikte taşıyacak gençlere bizim ihtiyacımız var. Bireyselliğini, şahsiyetini yok ederek o mesuliyetler yükleme dönemi bitti. Bu artık mümkün değil.
Evet.
Hocam, o nedenle bu yeni kuşağı hakikaten o işte birey, özgürlük, yeni teknolojileri bizlerden çok çok daha iyi kullanıyorlar.
Evet. Belki hocam bu bir tasnif
önemli.
Çalışmasıydı. Tasnif yazısıydı. Belki bu Z kuşağı nasıl yönetilir? Bunu ayrı bir programda yine konuşabiliriz.
Doğru.
Hocam çok teşekkür ederim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.